Ayrım 12, Rehine, Elizabeth Lowell, sayfa 132. Tüm Azizler Okulu, Pazar Akşamüstü, 21. Bölüm. Siyah Chevrolet Suburban, toprak yolun kenarından tüm yolu kapatacak şekilde yolun ortasına geçti. Üzerinde kot pantolon olan Meksikalı koruma aracın ön tarafına yöneldi. Sırtında asılı M16 tüfeğinin namlusu yere bakıyordu. İkinci bir koruma ise Suburban'ın sürücü koltuğunda oturmaktaydı. Faro ve sürücü koltuğunda oturan adamın patron olduğuna karar verdi. En rahat koltuğu o almıştı. Diğer bir silah aracın cam aralığına dayanmıştı. Faro ve SUV'un siyah filmli camını korumaların aracın içini görebilmeleri için aşağı indirdi. Nöbetçi Mercedes'in Kaliforniya plakasını fark eder etmez yerinden doğruldu ve omzunun üzerinden arka tarafa bir şeyler söyledi. Kendinden emin ve meraklı bir şekilde Mercedes'e doğru uzun adımlarla yaklaşmaya başladı. Yüzünde herhangi bir ifade olmaksızın Faro'yu inceledi, sonra da Grace'i. Korumanın yüzüne tuhaf bir şaşkınlık ifadesi yayıldı. Elini tüfeğinin kabzasına kaydırdı, tüfeği kaldırdı. Ardından namlusunu yavaşça Grace ve Faroe'nin yüzünün arasındaki boşluğa gelinceye kadar hareket ettirdi. ''Ne istiyorsunuz?'' diye sordu koruma. İngilizcesi kabaydı ama yine de iş görüyordu. ''Yargıç Silva oğlunu görmek istiyor.'' dedi Faroe. ''Mümkün olmamak bu.'' Faroe çenesini düşürdü ve Meksikalı'ya sert bir bakış fırlattı. Korumanın belinde bir rozet vardı. Faroe bir şeyi ezberleyen biri gibi rozeti inceledi. ''Elbette ki mümkün.'' dedi Faroe. ''Hayır adamım.'' dedi koruma. ''Hayır, benim emrim değil bu. Sana verilen emirleri kontrol et. Calderon ve Rivas yargıcın istediği zaman oğlunu görebileceğini temin ettiler. Sen üstüne danışırken biz de burada bekleyeceğiz.'' Bunları söyledikten sonra Faroe korumayı ve silahını görmezden gelerek döndü. Korumanın göremeyeceği şekilde göz kırparak Grace'in dizine dokundu. Bu yakınlığın yanlış anlaşılması mümkün olmayan bir belirtisiydi. Bir sevgilinin dokunuşu. ''Siz kimsiniz bayım?'' diye sordu koruma. ''Yakın bir aile dostuyum.'' dedi Faroe omzunun üstünden. ''Gerçekten yakın bir aile dostu.'' Tekrar Grace'e döndü, dizini okşadı ve korumayı görmezden geldi. Sinirlenmiş federal yeniden Suburban'a doğru gitti. Direksiyonun ardındaki adamla kısa bir süre konuştu. Şefi iki araç arasındaki boşluğa göz gezdirdi. Sonunda cep telefonuna uzandı ve bir numara tuşladı. Arama yanıtlandığında kısa bir süre görüştü, dinledi. Faroe korumanın dudaklarını okuyarak ''Tamam efendim'' dedi içinden. ''Bu da demek oluyor ki Hector ve elemanları seni kızdırmak istemiyor.'' ''Oğlumu rehin almalarına ne diyeceksin? Bir tür sevgi göstergesi mi?'' ''Bu oyunda işine ne yarıyorsa kullanmak zorundasın. Carlos ve Hector Rivas'tan aynı cümle içinde bahsetmiş olmam onu hiç şaşırtmadı, fark ettin mi?'' ''Bu hiçbir şeyi kanıtlamaz.'' dedi hemen Grace. ''Yine başlıyoruz.'' dedi Faroe kafasını sallayarak. ''Şu anda tam dilinin ucunda olduğunu biliyorum. Carlos Meksika'nın en tanınmış önde gelen ailelerinden birinin üyesi. Uyuşturucu kaçakçılarıyla bir ilgisi olamaz diyeceksin.''
''Milyarderler gangsterlerle takılmazlar.''
''Saçmalık. Gangsterlerle milyarderlerin aynı kişiler olduğu birçok yer var dünyada.'' Ya da Meksika yargısının iki ajanının bir Amerikan vatandaşının kaçırılmasında rol oynadığı gerçeğini açıklamak için daha iyi bir yolun var mı? Ki kaçırılan Amerika vatandaşı da bir milyarderin ve yargıcın oğlu.
''Lanet olsun.'' dedi Grace boğuk bir sesle. ''Hector Rivas Osuna'ya karşı mücadele verdiğim gerçeğini bilmek yetmiyormuş gibi bir de Meksika hükümetini. Korkuyorum.''
''Nefes al.'' dedi Faroe hafifçe. ''İşte böyle. Al, ver. Bunu atlatabilirsin ama da. Ama bir hükümetin her zaman haklı ve doğru olduğu yönündeki fikrinden vazgeçmelisin. Hükümetler insanlar tarafından kurulur. Bazı insanlar da yozlaşmış pisliklerdir. Bu oldukça basit aslında.''
Grace tüm gücüyle derin bir nefes aldı. Sonra tekrar ve tekrar ve o anı geride bıraktı. Koruma patronuna selam verdi, ardından yeniden Mercedes'in yanına geldi.
''Siz ziyaret ediyorsunuz.'' dedi kabaca. ''Çocuk sahildeki kulübede.
Gracias dedi Faro'ya umursamazca. Dipnot gracias teşekkürler İspanyolca. Patron Suburban'ı Suv'un geçmesi için geriye alırken gözlerinden alevler saçarcasına Faro'ya ve Grace'e bakıyordu. İyi günler dedi Faro'ya yanlarından geçerken. Grace Faro'ya'nın orta parmağını kaldırdığından şüphelenirken hafifçe gülümsedi. Buradan sola dön dedi Grace. Sonra da şuradaki büyük binanın yanındaki park alanına sür. Bu çocuklar gerçekten futbolcu olacak sanırım dedi Faro'ya sahada futbol oynayan çocukları işaret ederek. Grace tüm çocuklara baktı ve Lane'in sahada olmamasından endişe mi etmeli yoksa rahatlamalı mı karar veremedi. Ne oldu diye sordu Faro'ya. Beni fazla iyi okuyorsun. Sadece bazı anlarda, şu an mesela. Lane'in sahada olmamasına şaşırdım sadece. Görsen ona bayılırdın, adeta bir ceylan gibi. Tabii o kadar narin değil. İnce olmasına rağmen süratli ve güçlü. Belki de sahada korumalarını takip edebilmesi için fazla hızlıdır. O yüzden kulübede tutuyorlardır. Belki de 3 hafta önce okula gelen büyük çocuklar, Hector'un akrabaları olan pislikler tarafından itilip kakılmaktan bıkmıştır. Hector sahada olmasını isteseydi olurdu. Hector, Lane'in dövülmesini istemiyor. Yoksa kanlar ve morluklar içinde olur. Hector sadece senin konuya odaklanmış olmanı istiyor. El Jefe Chingon. Bunu sakın unutma. Carnicero. Bunu da. Ama o çocukları ve hayvanları sever. İşin aslı dedi Faro'ya. Sadece yetişkinlere vurur. Genellikle. Faro'ya SUV'u park etti. Araçtan çıktı ve mekanı ezberine almaya başladı. Gözleri etrafı taradı. Mesafeleri ölçtü. Açıları hesapladı. Çatışma olabilecek ve saldırılabilecek yerleri hesaplayan bir taktik uzmanı gibi görünüyordu. Grace de Joe gibi etrafına bakınmaya başladı ancak okulu değil Joe'yu inceliyordu. ''Ne düşünüyorsun?'' diye sordu birkaç dakika sonra Grace. ''Yapılabilir mi?'' ''Söyleyeceğim bekle. Tepeye en kestirme yol neresi?'' Grace gruplaşmış birkaç kulübenin olduğu taş döşeli yoldan Joe'ya öncülük etti. Faro'ya yürürken mekanı köşe bucak hafızasına kazıyordu. Sahilin ya da körfezin resmen haritada bulunup bulunmadığından emin değildi. Bu olasılığı araştırmak için aklına not düştü. Okyanus dalgaları kıyıdan 100 metre uzaktaki resifte karşılanıyordu. Resife çarpan dalgalar gürlüyordu. Herhangi bir kurtarma gemisi kıyının uzağında kalarak ufak şişme botlarla duruma el koyabilirdi. Belki de kıyının karşısında duran bir helikopterle uzaklaşmak daha mantıklı olur. Korumalara bağlı tabii, kaç kişi olduklarına, ne kadar yakın olacaklarına ve ne kadar iyi olduklarına. Faro'ya yeniden etrafına bakındı. Lane'in kulübesinin etrafında bulunan 3 Meksikalı korumadan başka kimse görünmüyordu. Korumalardan ikisi tabancalı ve ağır makineli tüfekliydi. Üçüncüsü ise 20 kalibrelik pompalı bir tüfek taşıyordu. Profesyonel silahlı gangsterler, silahlarını bir bahçıvanın tırmık tutmadaki rahatlığıyla tutuyorlardı. Bu adamlar ziyaretçileri olabileceği konusunda uyarılmışlardı. Biri Faroe'nin önüne bir adım attı ve elini kaldırarak onu durdurdu. ''Ne var?'' diye sordu Faroe. Koruma Faroe'nin ellerini kaldırmasını işaret etti. Faroe anlamazlıktan gelerek kafasını salladı. Bunun üzerine koruma omzundaki silahın namlusunu Faroe'ye doğrulttu. Faroe şaşkın görünüyordu. Ancak çok geçmeden omuz silkti ve denileni yerine getirdi. Koruma Faroe'nin bedenini yukarıdan aşağıya sıvazladı ve şüpheli bir şekilde Grace'e baktı. ''Bunu aklından bile geçirme'' dedi Faroe soğuk bir ses tonuyla. Koruma şaşırmıştı. Sivillerden emir almaya alışkın değildi. ''Neden burada olduğumuzu göster ona'' dedi Faroe Grace'e. Grace cüzdanını açıp korumaya uzattı. Koruma Grace'in göğüslerine bakarak sırıttı. Cüzdanın içine göz attı ve eliyle geçmelerini işaret etti. Grace kulübenin aralık olan kapısını itti ve içeri girdi. Bu küçük ev bir zamanlar 4 kişinin konakladığı ortak bir yerdi. Sökülmüş 4 yatak, 4 kişisel banyo. Ancak şu anda sadece 1 yatak odası kullanılmaktaydı. ''Lane, annen geldi, burada mısın?'' Kullanılan yatak odasından hafif bir ses geldi. Bir dakika dedi Lane, sesi derin bir uykudan uyanmış gibi geliyordu. Grace hızlıca yatak odasına gitti ve içeri baktı. Lane yataktan tökezleyerek kalktı. Bu koordinasyon eksikliği Grace'i korkutmuştu. Lane annesine sersem bir şekilde baktı.
Burada ne yapıyorsun diye duraksayarak sordu.
Faroe yatak odasına geldi ve kapı girişinden Lane'e baktı.
İyi olduğundan emin olmam gerekiyordu dedi Grace.
Lane Franklin sendeleyerek yerden yeşil bir şort aldı. Önce bir ayağını sonra da diğerini kaldırarak şortu giydi. Giyinirken neredeyse düşüyordu. Daha sonra doğruldu ve gözlerine giren kabarık saçlarını düzeltti. Faroe çenesinde yeni çıkan tüyleri olan ince ve atletik yapılı gence baktı. Uzun gövdesini ve hızlı koşmasını sağlayan bacaklarını annesinden almıştı. Ama bacakları o an hiçbir şey için pek de iyi sayılmazdı. Zira çocuk güçlükle ayakta durabiliyordu. Lane gözlerini annesine dikti ve bir şeyler mırıldandı.
Ne oldu hayatım diye sordu Grace.
Onu böyle görmeye alışkın değil diye düşündü Faroe. Bunun iyi mi yoksa kötü mü bir şey olduğuna karar veremedi ve oturma odasına göz atmaya başladı.
Ben iyiyim sanırım.
Lane'in ses tonu da kendisi gibi dengesizdi.
Sen gittiğinden beri kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Grace oğluna sıkıca sarıldı, sonra da onu karşısına alıp inceledi. Teni soluk, gülümsemesi ise belli belirsizdi. Grace nefesini kokladı ve rahatlama ifadesi içeren bir iç çekti. Yıllar içinde gitgide içkiye düşkün hale gelen Ted'in aksine alkol almamıştı. Faroe Lane'in arkasındaki odayı çevreleyen duvarlara baktı. Duvarlar çoğunluğu futbolcuların olduğu posterlerle kaplıydı. Tek farklı poster bir şarkıcıya, Johnny Cash'e aitti. Bu posterde country ve rock müzik efsanesi olan Johnny Cash, gitarını makineli bir tüfek gibi tutuyor ve fotoğrafçıyı orta parmağını kaldırarak selamlıyordu.
Cüretkar olabilir diye düşündü Faroe ama en azından gaza getiren, kafa sallayan, rock ve nihilist rolla ilgilenmiyor. Ya da daha beteri, uyuşturucu kaçakçılarını kahraman ilan eden Narco Corridas'la ilgilenmiyor.
Bir köşede Lane'in ödevlerini yaptığı masanın üzerinde birçok Huikol ölüm maskesi vardı. Faroe hafifçe sırıttı. O da okuldayken ödevler ve dersler hakkında böyle hissediyordu. Bir battaniyenin içine saklanmış bir cisim olduğunu fark eden Joe, battaniyeyi kaldırmasıyla bir dizüstü bilgisayar buldu.
Lane Faroe'nin üstüne atıldı. O benim.
Faroe döndü ve Lane'i düşmeden yakaladı. Sakin ol, bir zarar vermiyorum. Çocuk bir adım geri çekildi ve kısık gözlerle Faroe'ye bakarak
''Oh özür dilerim, seni de o bebek bakıcılarından biri sandım. Onların kulübeye girme yetkileri yok. Koç söyledi.'' dedi.
''Rahip Magon mu?'' diye sordu Faroe.
''Evet, sen kimsin?''
''Lane, bu Joe Faroe, benim eski bir arkadaşım.'' dedi Grace. ''Joe, bu oğlum Lane.'' Lane sonunda bazı görgü kurallarını hatırladı, kendine çeki düzen verdi ve bir adım atarak elini uzattı.
''Selam, ah Bay Faroe'' dedi Lane, ''affedersiniz, ben sadece biraz kestiriyordum.''
''Tanıştığıma memnun oldum Lane'' dedi Faroe çocuğun gözlerine bakarak. Gözleri berraktı ama göz bebekleri çok büyümüştü. ''Oda arkadaşların nerede?''
''Ha, onlar taşındı, 3 hafta önce, bilmiyorum.'' ''Belki de çok kötü kokuyordum.''
Lane hafifçe kendi şakasına güldü. ''Peki ya dışarıdaki elemanlar?''
''Onlar da diğerleri gittiğinde ortaya çıktı.''
Faroe başını salladı ama içeri girmiyorlar öyle mi?
''İzinleri yok.''
Lane kaşlarını çattı ve bulanık düşüncelerine odaklanmak için mücadele etti.
''Dışarıda banklarda oturuyorlar.'' Silahlarıyla oynayıp kızlardan, sigara içmekten, domuz yemekten bahsedip duruyorlar. Sırıttı. Kalpleri yağ tenekesi gibi görünüyor olmalı. Ben onlara Chicarrones Tugay'ı diyorum.
Dipnot, Chicarrones, Endülüs mutfağından bir çeşit yemek. Faroe yüksek sesle güldü. Çocuk annesi gibi zeki ve muzip bir karaktere sahipti. ''Senin ortalama Meksikalı koruman bir kalp hastalığından endişelenecek yaşa gelmeden ölür.'' dedi Faroe.
''Neden?''
''Gümüş ya da kurşun, ikisi de ölümcül olabilir.'' Lane'in gözleri kısıldı. Plata o plomo. Bu narko trafikantesin sloganı.
Evet öyle, insanı düşündürüyor değil mi?
Faraway Grace'e baktı. Grace Faraway'i kocaman açılmış manalı gözlerle izliyordu. Faraway'nin onun farkına vardığını görünce tekrar Lane'e döndü.
Seninle ilgileniyorlar mı diye sordu Grace.
Çocuk omuz silkti. Kulübeden ayrılamıyorum. Kafeteryaya gidemiyorsan ne yiyorsun diye sordu Grace.
Bana ne getirirlerse onu. Alfredo korumaların başı. Böylesi çok daha güvenli diyor.
Sen ne düşünüyorsun diye sordu Faraway Lane'e. Daha mı güvenli?
Bu çok sıkıcı.
Yani güvenli. Lane sırıttı ama bu ifadesi çabukça kayboldu.
Buradan çıkmak istiyorum.
Grace kolunu Lane'in omzuna attı.
İşte bu.
Faraway başını sertçe salladı. Sonra parmağını dudaklarına götürdü ve duvarları işaret etti. Lane annesine baktı. Sonra Faraway'e döndü. Sonra da duvarlara. Faraway parmağını yeniden dudaklarına götürdü ve tek kaşını yukarı kaldırdı. Lane doğrulmaya çalıştı ama gözleri neredeyse odaklanamıyordu. Kısa bir süre sonra gözle görülür biçimde kendine hakim oldu. Bir parmağını dudaklarına götürdü ve başını salladı. Grace Lane'in kulağına fısıldadı.
Joe'ya güven. İkimiz de Joe'ya güvenmek zorundayız.
Lane yutkundu, başını salladı ve tamamen ayağa kalktı. Şimdi Grace'den birkaç santim daha uzundu.
Haydi dışarıya, biraz temiz hava almaya çıkalım dedi Faraway Lane'e dönerek. Domuz yiyen Tugay bunu yapmana izin veriyor değil mi diye sordu.
Çoğu zaman dedi Lane, ama bekleyin, önce bir şeyler içmem gerekiyor. Ağzım sürekli kuruyor.
Lane küçük buzdolabına gitti ve açılmamış bir kutu portakal suyu aldı. Lane meyve suyunu açmadan Faraway'a kutuyu aldı. Bekle biraz dedi. Meksika'da paketlenen meyve sularına pek güvenmiyorum. Lane önce ağzını açtı, sonra kapadı ve bekledi. Faraway'a kutuyu dikkatlice inceledi. Buradan açın yazılı geri katlamalı kulakçık açılmamıştı. Joe üst taraftaki diğer katlamalı kulakçığın altına baktığında ise bir enjektör iğnesiyle delinmiş olabilecek küçük bir delik fark etti. Deliği Grace'e ve Lane'e gösterdi. Lane kafası karışmış görünüyordu. Grace ise şaşırmamıştı.
''Haydi yürüyelim'' dedi oğluna. ''Kafanı toparlaman için temiz hava portakal suyundan daha iyidir.''
''Özellikle de o meyve suyundan.''
Kapıdan nemli havaya adım attıklarında iki koruma alelacele ayağa kalkıp silahlarına uzandı. Faraway yürümeye devam etti. Grace Lane'i kendine doğru çekti. Korumalar önce tereddüt ettiler, sonra Lane'i 3 metre kadar arkasında sıra halinde takip ettiler. Aralarındaki mesafe açılır açılmaz Faraway düzgün yürümesi ve hızlanması için Lane'in omzuna girdi. Grace de diğer taraftan aynı şeyi yapıyordu. Ancak Lane tek başına taşıyabilmesi için fazla büyüktü. Okyanusun kenarına kadar üçü hep birlikte tek parçaymış gibi yürüdüler. Vardıkları yerde dalgalar kumlara çarpıyordu. Korumalar Lane'in nereye gittiğini görünce sigara içmek için yavaşladılar. En az 15 metre gerideydiler.
''Sesinizi yükseltmeyin'' dedi Faraway sessizce. ''Dalgaların sesinden bizi duyamazlar.''
Lane anladığını belirtmek için başını salladı ancak hala kafası karışık gibi bir hali vardı. Oldukça savunmasız görünüyordu. Lane kafasını boşaltmak için sertçe sallayarak
''Neler oluyor?'' diye sordu.
''Düşündüğüm kadar kötü mü?''
12. ayrımın sonu. Sayfa 141.